Ankara, Ankara. Anadolu'nun sesi binlerce yıldır tanıklık ettiği savaşlarla, barışlarla, efsaneleriyle, öyküsüyle ulaşır kulaklara. Bu öykü bazen destana dönüşür, bir milletin ölüm kalım mücadelesini anlatır. O destanın yazıldığı kentlerden biridir Ankara.
Ankara, uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Asırlar içinde uğradığı istilalar, üst üste yangınlar ve yağmalar şehirde geçmiş zamanların pek az eserini bırakmıştır. Acayip bir karışıklık içinde bu tarih daima insanın göz önündedir. Türk kültürünün kendinden evvel gelmiş medeniyetlerden kalan şeylerle bu kadar canlı surette rastgele karıştığı, haşır neşir olduğu pek az yer vardır.
Edebiyatımızın usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir isimli eserinde Ankara'yı böyle anlatır. Gerçekten de Ankara'nın tarihi çok eskilere uzanır, hem de bizleri hayrete düşürecek kadar eskilere. Elimizde yazılı az sayıda belge olsa da, höyükleri, tanık olduğu dönemleri belgeleyen tarihi eserleri bu yaşanmışlığın birer kanıtı aslında. Ankara'nın binlerce yıllık tarihinde yaşanılan ve yerleşilen mekan değişir, başkalaşır. Başkent ilan edilişinin ardından yaşanan sosyal, kültürel ve siyasi dönüşümün temsilcisi olur Ankara. Edebi eserlere yansır bu yaşanılan değişimler. Tanık olunan o olağanüstü dönemler, günlük yaşamdan kesitler ve sosyal hayata dair pek çok ayrıntı yansır bu eserlerden. Başkentimize, Ankara'ya hoş geldiniz. Türk romanında Ankara'yı konuşacağız bugün. Konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in. Ankara çok önemli bir dönemin hem tanığı hem de öznesi. Ankara üzerine yazılan romanlarda da bu görünmüyor mu? Bir dönemi ele alan romanlarda tarihsel ve toplumsal olaylar mekanlar üzerinden aktarılır. Ankara, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze giden yolun sembolü. Konumu çok farklı. Burada yaşanılanlar çok farklı. Türkiye'nin sosyal ve siyasi tarihini Ankara üzerinden okumak mümkün. Nasıl yansıyor romanları Ankara? Nasıl ele alınıyor? Kurtuluş mücadelemiz sonrası mı anlatılıyor hep romanlarda, yoksa daha öncesini anlatan romanlar da var mı? Edebiyatımızın hangi usta kalemleri neler yazıyor başkentimiz hakkında? Çok roman yazılmış mı Ankara üzerine? Evet, biz sorduk soru üzerine. Siz istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz Nezih Kuley.
Tabii şöyle, Ankara üzerine tabii yapılan araştırmalara göre 220'nin üzerinde roman var yazılmış. Hı-hı. Araştırmalara, kayıtlara geçmiş, hı-hı, gibi gözüken. Ama benim tahminim, birçok romanı insanlar hikayeleri yazıyorlar. Bazıları basılıyor, bazıları daha kitapçılara gelmeden çok az sayıda basıldıkları için edebiyatımıza yansımıyor. Bana sorarsanız 300-400 civarında bir roman üretilmiş olabilir Ankara üzerine. Bu oldukça yüksek bir sayı. Ankara 5000 yıllık bir kent bildiğimiz gibi. Bu 5000 yıllık kentin biz milattan sonra 2000'den sonrasını biliyoruz. İlk Ankara üzerine yazılmış tarih kitabı da Strabo'nun işte milattan önce 30'larda civarında yazılmış bir coğrafya kitabı. Ama ondan önce de çok büyük bir kültür var, yani 3000 yıllık da bir geriye dönüş. Burada tabii en önemli yaşayan uluslardan bir tanesi Galatlar. Tabii ki bunların destanları vardı. Bunlar da yaşamlarını öyküleştirdiler. Elimize o kadar çok şey kalmadı. Ama Cumhuriyet döneminden sonra şöyle bir şey oldu. Mahviye İlmez, Anita'nın günlüğü diye Hititlerle Mısırlıların ilişkilerini anlatan, bunu bir cinayet üzerine ve bir lanet üzerine kurguladığı bir roman yazdı. Bu işte oldukça eski bir döneme, milattan önce 1600'lere 1500'lere tekabül ediyor. Oldukça eski bir tarihi olayı anlattı bize. Sonra Tansu Salman tarafından Galatera, bu bildiğimiz Galya'dan Galatya'ya adlı romanı var. Bu da gene Cumhuriyet döneminde yazılmış romanlar.
Evet.
Bunlar tabii çok az ama çok önemli. Hani bizim hem Hititlerle olan Ankara'nın bağlantısını hem de Galatlarla olan bağlantısını anlatan romanlar oldukları için hatta çok enteresan çalışmalar bunlar. Evet. Galya'dan Galatya'da 3 tane ayrı takvim kullanılır mesela. 3 ayrı takvim, bir miladi takvim kullanılır biz anlayalım diye. Bir eski Yunan'daki bu olimpiyatlara dayalı takvim kullanılır. Bir de yerel takım. Bunların hepsini çok iyi özümsemiş olarak anlatır bize. Çok güzel bir kitaptır yani. Oldukça eski bir dönemi bize aktarması açısından önemli bir şey. Ama tabii ki çok az. Ve biz Ankara'nın aslında Kurtuluş Savaşı ile birlikte büyüyerek bir edebiyat dünyasına girdiğini ve ağırlaştığını görürüz. Ondan önce Ankara'yı anlatan Refik Halit Karay sürgüne gönderilmiş Ankara'ya Meşrutiyet döneminde ve buraya geldiğinde 1916'larda filan bir Ankara tanımı yapmış. Ankara tanımı çok enteresan 1916 yılında. Diyor ki Refik Halit Karay, Anadolu kasabalarının en kurusu, en karası, en darı ve en durgunudur. Şöyle bir tepeden bakar ve şehri şöyle görür. Diyor ki Ankara o zaman 1916 yılında sanki devden ırgatların mamuttan katırlara yükledikleri çatla, kerpiç ve çürük kereste yığınını getirip yanık suratlı, yalçın, haşin bir tepenin altına istif etmeden acele boşaltıvermişlerdir. Yapılmıştan çok yıkılmışa, dizilmişten fazla dağılmışa, oturulacaktan ziyade yıkılacağa benzemektedir Ankara. 1916 yılında görünen Ankara böyledir. Yani çok enteresan, ağaçsız, bahçesiz, yolsuz, şekilsiz. Diyor ki bakın, şekilsiz bir kasabadır diyor Ankara.
Evet.
Yani şehirdir bile demiyor. 1916 yılında Ankara'nın görünen yüzü bu. Bizim modern anlamda roman yazma geleneğimiz aslında Kurtuluş Savaşı ile başladı. Kurtuluş Savaşı ile başlamasının nedeni de şu, bir hepimizin bildiği bir durum. Kurtuluş Savaşı başlayınca ne kadar aydın, ne kadar ülkesini seven insan varsa İstanbul'dan, İzmir'den Ankara'ya geldiler. İzmir'den gelenlerin bir bölümü zorunluluk İzmir işgal edildiği için geliyordu. Ama İstanbul'dan gelenlerin ki bir gönüllülüktü. Yakup Kadri Karaosmanoğlu şöyle diyor mesela. İstanbul'dan Ankara'ya gidenin ehemmiyeti o kadar artıyor, o kadar artıyordu ki adeta kutsallaşıyordu. Yani İstanbul'dan Ankara'ya birisi gittiği zaman onun artık İstanbul'daki itibarı ermiş gibi oluyordu.
Tavan ya da işte yapıyor,
tavan yapıyor. Yani en itibarlı kişi
çok
haline
güzel,
geliyordu.
Çok güzel.
Ama kimler gelmiş? Bakın çok enteresan. Şimdi
kimler?
Bunların hepsi İstanbul'dan. Mehmet Akif Ersoy gelmiş. Hamdullah Supi Tanrıöver gelmiş. Hasan Basri Çantay gelmiş. Tunalı Hilmi, Halide Edip Adıvar gelmiş, Adnan Adıvar gelmiş, Besim Atalay, Ziya Gökalp, Ruşen Eşref Ünaydın, Yunus Nadi Abalıoğlu, Müfide Ferit Tek, Abdülkadir Cami Baykurt, Celal Nuri'ler, böyle saymakla bitmez.
Evet.
Hatta öyle bunların içerisinde Ahmet Rasim, sonra Yahya Kemal Bayatlı, Memduh Şevket Esandal, Falih Rıfkı Atay, Fuat Köprülü, Hüseyin Rahmi Gürpınar, bunların hepsi böyle Ankara'ya gelmişler ve Ankara'ya geldiklerini de şöyle düşünmemişler. Tabii böyle düşünen de var. Mesela Yahya Kemal'e bile hepimizin bildiği gibi sormuşlar. Demişler ki Ankara'nın neyini beğenirsin? O da demiş ki İstanbul'a dönüşünü. Şimdi böyle düşünenler var ama Ankara'yı çok benimsemiş olanlar ve hiç gitmeyenler de var bunlar içerisinde. Fakat süreç içerisinde göreceğiz ki bunların büyük çoğunluğu İstanbul özlemiyle duyuyorlar ve gidiyorlar. Ama Ankara kendi yazarlarını geliştiriyor. Bugün şöyle bakarsak 60'a yakın, hatta 60'tan fazla Ankaralı çok ünlü yazar var. Yani kitaplarıyla, romanları.
Evet.
Ankara kendi yazarlarını geliştirmiş.
Ve tabii Nezih Bey, bir taraftan da bu kadar ünlü ismi söylediniz Türk edebiyatında. Aslında her gelip gidenin itibarı artıyor ama beraberinde ürettiği eserlerde Ankara geçişleri de fazlalaşıyor.
Tabii mesela tabii yani örnek Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun en ünlü iki tane kitabı, biri Ankara, biri Yaban'dır. Ve bu ikisi de mesela Ankara'yı anlatır. Çünkü Ankara Kurtuluş Savaşı'na kendi talip olmuştur. Yani Ankaralılar Sivas'taki heyeti temsiliyeye bir mektup yazıp demişlerdir ki gelin, Ankara sizi misafir edecek, işte milletvekilleri şöyle yapacak, siz yeter ki Ankara'ya gelin ve öyle gelmiştir Sivas'taki heyeti temsiliye Ankara'ya. Fakat böyle olmasına rağmen romanlara yansıyan çok önemli şeyler vardır. Bunlardan birincisi Ankara'nın yerlilerinin dışarıdan gelenleri yaban olarak tanımlamasıdır. Yani bir kuşak çatışması doğmuştur istesek de istemesek de. Kültürel bir takım farklılıklar doğmuştur. Ve bu mesela yemek biçiminden yaşayış biçimine kadar yansımıştır. Bu bütün romanımıza yansır bizim. Ama şöyle Ankara bir mekan olarak gelişti ve en önemli şey de şuydu bence. Mesela romanlar ne anlatır? Romanlar aslında sorun bir sorun anlatır yani. Ne gibi bir sorun anlatır? İşte biri ulaşamadığınız bir sevgilinizle olan ilişkiniz anlatılır. Yaşadığınız ekonomik koşullardaki bir daralma anlatılır. Peki o zaman İstanbul'dan Ankara'ya gelen bu insanların sizce en önemli sorunu neydi? Bence İstanbul'dan Ankara'ya gelen bu insanların en önemli sorunu barınma sorunuydu. Çünkü geldiler İstanbul'dan Ankara'ya ve çok enteresan bir durumla karşılaştılar. Ankara'da otel yok. Meclisin hemen üzerinde bir şimdiki Sümer Bank'ın, hatta şimdi Sosyal Bilimler Üniversitesi oldu. Eskiden tam meydanı Sümer Bank vardı. Evet. Orada bir Taşhan diye bir şey var.
Evet.
30-34 odalı bir yer var.
34 orada odalı. Mı kalıyorlar gelenler?
Orada kalıyorlar ama bunun sadece de 4 odasında bir tane yatak var.
Hay Allah.
Diğerlerinin hepsi 2 yataklı, 3 yataklı falan odalar ve gelen insanlar büyük oranda savaşmak için ve mücadele etmek için geldikleri için de bekarlar aslında. Bekar olduklarından dolayı da bir kişilik odayı tutmak da astronomik. Yani öyle 4 tane oda var. Oraları herhalde muhtemelen yabancılar, çok zengin tüccarlar İstanbul'dan ya falan onlar tarafından tutulmuş vaziyette. Odalar şey oluyor. Bununla ilgili çok enteresan şeyler var. Pansiyonculuk gelişiyor Ankara'da. Pansiyonculuk derken İnsanlar evlerinin bir bölümünü Ankara'dan dışarıdan gelenlerine kiralıyorlar.
Evet.
Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında Ankara'ya gelen bankacı Ahmet Nazif Bey ve Selma Hanım'ın Ankara'da güç bela buldukları bir yerde muteber bir eşraf ailesi olan Sungurluzade Ömer Efendi'nin evinde kiracı olarak kalırlar. Yani o zaman evler de öyle bizim bildiğimiz gibi böyle çok büyük evler değiller. Küçük ve onlar bir odalarını, iki odalarını şey yapıyorlar. Çok ünlü bir romandır. Memduh Şevket Esandal'ın Ayaşlı ve Kiracıları diye. Bu romanda da çok enteresan bir konu işlenir. Evet, Ayaşlı İbrahim Efendi 9 odalı bir evi vardır. Ve bu 9 odalı evde bir tane lavabo olmasına rağmen bunları oda oda kiraya verir. Ve bu kiracıların ilişkileri, yaşadıkları sorunlar, Ankaralılarla olan bağlantılarını filan anlatır.
Çok güzel.
Bu çok enteresan bir durumdur. Mesela Nahit Sıtkı Örüğün Tersine Yol diye bir kitabı vardır. Cezmi'nin hayatının nasıl böyle tersine işlediğini anlatan bir romandır bu roman. Ama bu romanda çok enteresan bir hikaye vardır. Cezmi bu bizim dediğimiz sanların birinde kalmaktadır aslında. Hani şeyde.
Taşan gibi.
Taşan gibi bir anda kalmaktadır. Ve iki kişi, iki yatak vardır bir odada. İki yataktan birinde otel sahibi yanına başka birine vermektedir kirayı. Bu da tanımadığı bir adamla çok bir arada olmak istemediği için dışarılarda vakit geçirir. Ve uyuma saatinde oraya gider. Bir gün böyle bir kahvenin birinde bir adamla birlikte oturmaktadır. Bir yandan da konuşuyorlar, bir yandan da çay içiyorlar. Adam bunun gözünün içine bakar ve der ki, bey artık vakit değil mi der. Gidip yatsak fena olmayacak. Cezmi de Allah Allah ne biz nereye gidip yatacağız gibi böyle boş gözlerle. Adama bakınca adam der ki, tanımadın mı yoksa bey der. İki gecedir birlikte yatmıyor muyuz der. Şimdi böyle bir enteresan bir durum var. Gerçekten de barınma sorunu insanların en önemli sıkıntılarından bir tanesidir. Fakat... Şimdi diyeceksiniz ki hep bir sıkıntı mı var yani bu nasıl bir şey? Hani tamam barınma sorunu sıkıntı bütün sonra göreceğiz ki aslında. Hatta ben üniversiteye geldiğimde de hala Ankara'da ciddi bir barınma sorunu vardı. Yani insanlar ev almak önemli bir şeydi. Hala nasıl söyleyeyim ev kiraları falan çok yüksekti yani. İki kişi çalıştığında birinin maaşı mutlaka ev kirasına giderdi. Yani günümüzde de hemen hemen
böyle
oldu.
Ben, evet.
Ama o zaman bile vardı. Anladım. Çok uzun sürmüş Ankara'da bu barınma sorunu.
Peki Ankara romanlarında hangi ortak konulardan söz edebiliriz? Örneğin öne çıkan, özellikle işlenen belirgin konular var mıdır ve bunlar nasıl dile getiriliyor?
Ankara'da da çok enteresan bir şey var. Bizim romanlarımıza yansımış. Yani insanlar hep böyle ya barınamıyoruz, barınamıyoruz değil. Ankara'nın o zaman böyle yüksek yapılar yok. Ufuk çizgisi çok geniş. Ve Ankara'daki bütün romanlara yansıyan enteresan bir durum var Yasemin Hanım. O da ne biliyor musunuz? Ankara'da gün batımı ve gün doğumu çok güzel. Şimdi bile böyledir. Yani ben zaman zaman gün doğarken resimler çekiyorum ve onu paylaşıyorum. Fakat Ankara'nın gün batımı romanlara konu olmuş kadar güzel bir gün batımı vardır.
Ankara Kalesi'nden izlemek lazım değil mi?
Evet ya, ama şöyle, bu o kadar ünlü bir konu olmuş ki mesela Ankara'da güneşin doğuşunu ve batışını mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu en halis erguvanlara bürünmek olarak tanımlamış.
Oo, ne güzel bir
evet, çok bazı güzel bir yazarlar şey. İçin mesela Ankara'da gün batımı devasa bir yangın olarak tanımlanmış. Mesela bazısı Bozkır'ın üzerindeki kınalar ve rujlar. Kış günleri Ankara'da çok güzel bir gün batımı olduğu için şöyle anlatılmış. Mesela denmiş ki kış günlerinin pes pembe akşamları. Yani Ankara'da insanlar bir kış günü gün batımını seyrederler. Yani deniz kenarında gidersiniz böyle. Ben Karadeniz Ereğlisi'nde büyüdüm. Biz Ankaralıları çok iyi tanırdık. Onlar gelir böyle denizin karşısında tam böyle durur. Güneşin batışını beklerlerdi. Şimdi mesela ama o zaman Ankara'ya gelenler müthiş bir şey keşfetmişler. Ve inanılmaz derecede güzel bir gün batımı. Bunlar romanlara konu olmuş. Hatta öyle ki. Mesela çok ünlü bir şeyimiz vardır bizim. Yazarımız Aka Gündüz. Onun 13 taneye yakın Ankara'ya kitabı var. Bunların hepsi çok güzel kitaplardır. Her biri Ankara'yı inanılmaz başka bir yönleriyle anlatır. Ama bir tanesinde mesela Çapkın Kız adlı romanında Sakarya Savaşı sürerken Ankaralılar o cehennemi bir alevin gökyüzüne yansıyarak gökyüzünün öyle olduğuna falan öyle bir inançları o zaman, ama o zaman bile gerçekten Ankara'nın gün batımı çok ilginç.
Hatta o zaman bile dememek lazım. O zaman zaten evet. Daha güzeldir. Yani tabii. Daha az yapı var çünkü. Şimdi öyle değil.
Şimdi göremiyorsunuz. Tabii, şimdi göremiyorsunuz. Yapılardan... Şimdi ufuk çizgisi yok oldu. Evet. Biz Ankara'nın bu müthiş, ama hala var. Yani eğer mesela mesela şimdi eğer Ankara dışında bir kasabaya giderseniz örneğin Kaleci'ye, örneğin Güdül'e, oralarda gene gün batımı müthiştir. Yani çok güzel gün batımları seyredebilirsiniz. Şimdi ise tabii ki böyle değil. Ankara için çok enteresan Yasemin Hanım. Çok böyle Ankaralı niteliğine sahip olmuş yazarlar var mesela. İstanbul'dan gelmiş. Mesela bu Aka Gündüz bunlardan bir tanesi. Ankara üzerine yazdığı 13 tane kitabı var. Yani roman bunların her biri ve her biri de çok enteresan romanlar. Ben sadece iki tanesinden örnek vermek istiyorum. Neden iki tanesinden örnek vermek istiyorum? Şundan dolayı. Bu iki tanesinin nitelikleri ayrı ve Ankara'da biraz iz bırakmış şeyler. Mesela Dikmen Yıldızı, Tank Tango, Çapkın Kız, Yaldız, Kokain, Onların Romanı, Üç Kızın Hikayesi, Üvey Ana, Aysel, Çarpık Delikanlı, Yayla Kızı, Bir Şoförün Gizli Defteri ve Sansoros diye romanları var. Hepsi Ankara üzerine. Aka Gündüz'ün. Evet. Bu Aka Gündüz'ün Ankara üzerine olan romanlardan iki tanesinden örnek vermek istiyorum. Çok önemli bu iki tanesi. Bir tanesi Dikmen Yıldızı. Şimdi mesela aslında Yıldız diye bir semt var biliyorsunuz şeyde.
Evet.
Burada aslında o bölgede semtler hep hayvan adıdır. Yani Öveçler, iki yıllık kuş, Sokollu, Kartal, Keklik Pınarı, Keklik falan. Bir tek Yıldız vardır. Şimdi Yıldız buradan mı gelmiştir isim, bundan mı konulmuştur emin değilim ama olabilir. Yıldız bir İzmirli kız. İzmir işgal edilince çok büyük zorluklarla yürüyerek kaçarak Ankara'ya kadar geliyorlar. Nişanlısını kaybediyor ve bir taş bebeği var. O taş bebeği gerçek bebek zannedecek kadar da akli dengesini kaybetmiş birisi. Aynen. Aslında evet, enteresan. Fakat bu böyle akli dengesi bozuk, hayattan bıkkın bir vaziyette gezerken Ankara çevresinde bir yürüyüşe çıktıkları bir gün ta Sinop'tan sırtlarında mermileri taşıyan kadınlarla karşılaşırlar. Ve kadınlar buna derler ki böyle bir şey yapma hakkın yok. Yani sen şikayetçi olamazsın hayatından. Bize bak, ayağımızda ayakkabı yok, sırtımızda elbise yok ama mermi getiriyoruz. Sen ise gelmişsin İzmir'den. Babanın durumu iyi, şöyle böyle bir de habire yakınıyorsun. Yok işte sağlığım falan ve değişir Yıldız. Yıldız Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir kahramanı haline gelir ve kadın kahraman olur Yıldız. Ve dolayısıyla belki de Yıldız semtine ondan dolayı da böyle bir isim konulmuş mudur diye tartışma konusudur. İkincisi ise bir şoförün gizli defteri. Bu çapkın bir şoför. Ankara'da ilginç bir değerlendirme yapar diye der ki Bugünkü Ankara diyor, her vekalet ya iki odadır ya üç. Yani her bakanlık iki ya da üç odadan oluşuyor. Her odada ya beş gaz sandığından masa vardır ya on. Yani düşünün, bakanlık dedikleri yerler böyle o zamanki şartlarda Ankara iki odalı.
Evet.
O iki oda ama odanın birinde en az beş tane ya da on tane gaz sandığından yapma
masalar
var ve böyle bakanlık böyle bir hizmet veriyor. Bunu anlatır Aka Gündüz. Şimdi tabii ki romanlar ne anlatıyorlar? Bir de insanlar buraya geliyorlar Ankara'ya. Ankara'ya geldiklerinde ilginç bir şey görüyorlar. Bir kaleyi görüyorlar. Bomboş yerde bir kale var. Heybetli bir kale. Bundan çok etkileniyorlar. Bir de istasyona geliyorlar. Ankara istasyonu. Ankara Garı'na geliyorlar. Herkes Ankara Garı'na geliyor aslında. Yani eğer normal yollardan gelirsen, eski tabii ki Cumhuriyet'ten önce Ankara Garı'na günde bir tane buharlı lokomotif geliyor ve geri dönüyor. Evet. Ama sonradan Ankara Garı'na gelen trenler yataklı, yataklı trenler var. Günde dört tane sefer oluyor İstanbul'dan ve Ankara'ya en önemli ulaşım tren. Ve bu trenler çok ünleniyorlar biliyorsun. Agatha
Christie'nin romanlarında da var değil mi?
Var evet, ama asıl Memduh Şevket Esendal'ın Ankara Ekspresi diye bir romanı var. Çok okunuyor. Sonra Ankara Ekspresi filmi çekiliyor. Ankara Ekspresi adıyla çekilen film Altın Portakal'da 5 tane filan ödül alıyor. Yani Ankara'nın en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Fakat Ankara artık o ulus olmaktan çıkıyor. Yani günümüze doğru gelirsek biraz Ankara hızlı bir biçimde büyüyor. Ankara'nın büyümesiyle birlikte çeperlere taşıyor, gelişiyor. Ve bu gelişmeyle birlikte arada sosyal sorunlar çıkmaya başlıyor. Romanlar bu sosyal sorunları anlatır hale geliyor. Fakat barınma sorunu hala devam ediyor. Mesela çok ünlü kahramanları Kürk Mantolu Madonna, biliyorsunuz Türkiye'nin en çok satan kitabıdır herhalde. Kürk Mantolu Madonna Ankara'da geçer. Yani bir kısmı Almanya'da geçer, sonra tekrar gelip Ankara'da memurluk olan roman kahramanı Raif Bey'in hikayesidir. Raif Bey evini şöyle anlatıyor. Diyor ki bir yetişkin kızım var, liseye gidiyor. Bir de sizin gördüğünüz, sonra da baldızım ve kocası. İki de kayınbiraderim. Hep beraber oturuyoruz. Baldızın da çocukları var. Ankara'da ev değildi malum. Ve
ayrı
çıkamıyoruz diyor. Şehir tabii Ankara'da hızlı bir biçimde ulustan şeye doğru gelişmeye başlıyor. Ve gelişirken şehrin kültürü de gelişiyor. Değişiyor. Yeni yerleşim yeri Yenişehir Kızılay olunca ulustakileri beğenmemeye başlıyorlar, Kızılay'dakiler. Sonra Çankaya'ya doğru geliyor. Böyle bir kültürel sorun çıkıyor ve bunu Sevgi Soysal Yenişehir'de bir öğle vaktinde şöyle anlatıyor. Diyor ki Ahmet şaştı. Bu tür işportacılar ulusta bulunur. Bunlar da Kızılay'a aktılar artık. Eskiden tezgah mağazası da ulustaydı. Yokuşun orada. Artık kendini bilen Ankaralılar alışverişi Kızılay'da yapıyorlar.
Ya.
Ucuz ev nevalesi düzmeye meraklı memurlar bile Hale değil Gima'ya gidiyorlar. Artık Ahmet için ulustan alınmış malı bir değeri yok. Dolayısıyla Kızılay.
Kızılay
ve şehir gelişiyor. Şehir iki türlü gelişiyor. Bir modern biçimde gelişiyor. Bir de varoşlarıyla, gecekondularıyla gelişiyor. Bu da romanlara yansıyor. Ve Ankaralılar bu süreç içerisinde kendi yazarlarını geliştiriyorlar.
O zaman Ankaralı yazarları da anmadan geçmeyelim.
Adalet Ağaoğlu gibi Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi romanları Ankara romanları olarak ortaya çıkıyor. Ayla Kutlu Cadı Ağacı'nı, Kaçış'ı yazıyor. Selçuk Baran Haziran'ı yazıyor. Yapma Çiçek Ustaları gibi böyle çok sayıda Ankaralı roman çıkıyor. Şimdi günümüzde de var. Çok sayıda yeni
Ankara tutkunu çok genç yazarlarımız var.
60 tane Ankara doğumlu ve Ankara üzerine yazarlık yapmış yazarlarımız var. Bunların romanları da modern Ankara'yı, günümüz Ankara'sını, günümüz Ankara'sındaki psikolojik sorunları, töreyle ilgili sorunları anlatıyor. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Ankara'ya başka bir gözle bakan yazarlar çıktılar ortaya. Mesela Nazlı Eray gibi. Nazlı Eray'ın Ay Işığı Sofrası, Pasifik Günleri gibi kitapları Ankara'ya fantastik bir gözle ele aldı. Dolayısıyla enteresan bir şey oldu. Ankara bir yandan modern bir çizgi etrafında şey yaparken Altındağ, Çinçin Bağları falan gibi semtler ortaya çıktılar ve bunlar kendi çaplarında bir yeni bir kültür oluşturdular ve buralara da öteki taraftaki insanlar ilişkiye geçti. Bu romanlara yansıdı. Evet. Oradaki insanlara kültür götürmeye çalışan, oradaki insanları modernleştirmeye çalışan insanların hikayeleri romanlarımıza yansıdı. Modernleşmeden kaynaklanan psikolojik sorunları anlatan romanlar Ankara'da yazıldı. Tabii. Dolayısıyla Ankara romanı gerçekten büyük bir zenginlik olarak ortada.
Ve başka bir sıcaklık içerir değil mi?
Kesinlikle Ankara böyle bir yer. Ayrıca da şunu da söylemek gerekir ki Ankara büyük bir kültür mirasının şeyi aslında. Yani tabii. Kurtuluş Savaşı'nın Ankara'da yapılırken Mustafa Kemal burayı sadece coğrafi özelliklerden dolayı başkent olarak seçmediğini söylüyor. Buranın bir büyük geçmiş kültürü var. 5000 yıllık bir kültürü var. Bu kültür istesek de istemesek de şu anda yazıtlarıyla, tarihi değerlendirmeleriyle
antik
ve romanları
tiyatrolar var tabii. Kalenin dibinde.
Bunlar ama romanımıza da yansıdı. Çok sayıda. Mesela ben Ankara müzeleri üzerine roman yazan arkadaşlarım var. Tabii müzelerdeki olayları onların geçmiş kurgularıyla birlikte anlatmaya çalışan. Dolayısıyla Ankara romanı belki de patlayarak gelişen bir roman durumunda diye düşünüyorum.
Çok güzel, çok çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerde, şarkılarda, şiirlerde, öykü ve Nezih Bey'in söylediği gibi de romanlarda da kendine sıklıkla yer bulan bir öge aslında kentler. Bazı kentlerse cazibe unsuru, mutlaka gidip görmek ya da yaşamak ister insanlar. Bazı kentlerde görünmezdir adeta, pek de bilinmezler. Bazıları da bir destanın yazıldığı merkezdir. Bir milletin var olma mücadelesine yön verir.
Evet.
Biz de bugün bu mücadelede büyük rol üstlenen Cumhuriyetimizin başkenti Ankara üzerine yazılan romanları konuştuk. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, speakeriniz ben Yasemin Pamukçu. Teknik masada da Aslı Yıkılmaz vardı sevgili dinleyenlerimiz ve Nezih Bey'den dinledik tüm detayları. Ankara romanları ile ilgili Türkiye'nin kalbinden sesimizi duyan herkese esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.
Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Gün batımı masum gülüşler ağlamak, yine bir şeyler aldı gitti ayrılık hüzünleri. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık gözleri. Bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız ördüğüm. Ankara'da sensiz olmak zor ki gözüm. Yine deli yangınlar oldu akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcükleri, son fısıltılar. Yine bir şeyler oldu gitti ayrılık. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık gözlerin. Bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüğüm. Ankara'da sensiz olmak zor ki gözüm. Ankara'da yalnız olmak zor ki gözüm. Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm.
Ankara, Ankara.